Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Çanakkale'den konuşacağız.
Hay hay.
Çanakkale deniz zaferi. Son zaferimiz.
Evet. Son zafer değil. Ondan sonra Kutul Amare var.
Deniz zaferi olarak.
Deniz zaferi olarak son. Son evet zaferimiz. Evet. Aynen ha. Öyle.
Peki geriye doğru baktığınızda 100 yıl geçmiş üzerinden. Bu 100. yıl olması sebebiyle her yerde hemen hemen bir şekilde çok uysa da uymasa da insanlar unutmamak için, hatırlatmak için kendi markalarıyla ya da kendi iş kollarıyla bağdaştırmaya çalıştılar. Belki de bu sahip çıktığımız, bu kadar net anlattığımız ya da anlatabildiğimiz yakın tarihten en önemli proje. Nasıl bakıyorsunuz Çanakkale Deniz Zaferi'ne?
Efendim, Birinci Dünya Savaşı biliyorsunuz Türk tarihinin en büyük felaketlerinden bir tanesi olarak tarihi hafızamıza kazınmış bir hadise. Daha önce belki Türk milleti bu kadar büyük bir felaketle karşılaşmadı. Evet, savaşlar olur, mağlubiyetler olur. Bazen ordusu bile imha edilir ama onun neticesinde tekrar toparlanıp devam etmiştir. Tarihte bunun çok misali var. Osmanlılar zamanında da var. Ama Birinci Cihan Harbi büyük bir dönüm noktasıdır. Yani bu uzun süren bir savaş. Zaten bütün dünya için böyledir. Birinci Dünya Savaşı. Sebebinin ne olduğu bile daha hala tam manasıyla ortaya çıkmamış. Avrupa devletlerinin birbirleriyle olan rekabetinin, sömürgecilik rekabetinin, güç yarışmasının bir neticesi olarak ortaya çıkmış. Çok da baştan ciddiye alınmamış. Zaten Cihan Harbi ismi ona sonradan verilmiştir. Baştan Almanya'nın saldırdığı Avusturya ile Almanya'nın haddini bildirmek üzere girişilmiş bir savaşken bütün dünyayı anaforuna almış bir savaş.
Ve sonu olmayan. Evet. Aslında sonunda suni olan bir savaş.
Efendim, sonu olmamıştır savaşın. Çünkü savaş neticesinde galip devletler mağluplara o kadar büyük bir
tahakküm
yapmışlar. O kadar ağır bir bedel ödetmişlerdir ki yeni bir savaş, ki biz buna İkinci Dünya Savaşı diyoruz, çok geçmeden, düşünün 1918 Birinci Dünya Savaşı'nın bitişi, 1939 diğerinin başlayışıdır. Yani 21 yıl sonra daha büyüğü başlamıştır. Ha, o savaşın bir sebebi vardır. Yani Nazilerin, totaliter Almanya'nın yayılmasını önlemekti. Ama Birinci Dünya Savaşı'nın sebebini anlamak bir hayli zor. Biz bu savaşa, evet.
Sözünüzü kesmem ama hani o göstermelik sebep, işte bir prensin öldürülmesi gibi başlayan sebep, onun arkasında acaba nasıl sebepler vardı? Yani dünya neden bir savaşa ihtiyaç duydu?
Şimdi Avusturya'nın bir kere biliyorsunuz Bosna Saray, yani Saraybosna o zaman Avusturya'nın işgalindeydi. Osmanlı Devleti'nin toprağıydı. Daha sonra ilhak etti. İddiaççılar kendilerine yardım etmeleri karşılığında Bosna'yı söz vermişlerdi Avusturya'ya. Ve meşruiyet ilan edilince o vatan kahramanları, vatansever iddiaçılar Bosna'yı altın tabakta Avusturyalılara sundular. Bulgar komitacılarının yardımına da Bulgaristan'ı altın tabakta vererek karşılık verdiler.
Sus payı
Bosna ve Bulgaristan, evet, sus payı değil, vaatte bulundular. Yani sizi biz destekleyeceğiz, iktidara gelince bize karşılığında ne vereceksiniz? Ha, şimdi şöyle bir durum da var.
Karşılığı toprak olabilir mi?
Olabilir tabii canım. Yani iktidar hırsı öyle bir şeydir ki insanlar neler yapar.
Ama iktidar olduğunuzu veriyorsunuz, gücünüzü veriyorsunuz.
İktidarçılar şöyle düşündüler. Zaten Bosna Avusturya'nın işgali altında. Bulgaristan ise zaten otonom bir devlet. Zaten bizim orada nüfuzumuz kalmadı. Versek ne olacak? Halbuki o kadar basit değil. Hayatta kalmak çok mühim bir şeydir. Fil demiş ki ayağımı soksam gerisi kolay. Sizin orada öyle bir hakimiyetinizin bile olması istikbaldeki talepleriniz için size bir nirengi noktası verir. Niçin Süleyman Şah Türbesi'ni Türkiye'ye getirmediler? Konya'ya, İznik'e, Bursa'ya götürmediler de. Yine Suriye hududu dışında bir yere götürdüler. Çünkü Suriye toprağında anlaşmalarla sizin bir yeriniz olması mühimdir milletler arası camiada. Burayı verdiler. Trablusgarp isteyince İtalyanlar yok dediler. Orayı da veremeyiz artık, çok abarttınız. Trablusgarp Savaşı çıktı biliyorsunuz. Neyse, bunu burada bırakalım. Bu ayrı bir meseleydi ama meseleyle alakası var. Bizim anlatacaklarımızla alakası var. Saraybosna'ya ziyarete geldi Arşidük Ferdinand, Avusturya veliahtı. Sırplara karşı Avusturya bir imparatorluk, Osmanlı Devleti gibi. Almanlardan başka, Katolik Almanlardan başka Çekler, Slovaklar, Slovenler, Hırvatlar, Boşnaklar, İtalyanlar, Macarlar, efendim Polonyalılar, Ukraynalılar, çok Yahudiler, çok kalabalık bir nüfusu barındırıyor. Öyle bir imparatorluk. Ve bu imparatorlukta Avusturyalı Almanlar birinci sırada, Macarlar ikinci sırada, sonra diğerleri geliyor. Bosna'da o zaman Sırplar da yaşıyor şimdi olduğu gibi. Sırplar Bosna'yı Avusturyalılardan kurtarmak istiyorlar. Rusya bunu destekliyor. Bir anarşist orada Arşidük Ferdinand'ı öldürdü Saraybosna ziyaretinde. Tatbikata gelmişti. Halbuki Arşidük Sırp düşmanı değildi. Tam tersine liberal bir prensti. Avusturya'daki bütün azınlıkların hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesi, inkişaf ettirilmesine yanaydı. Düşünün şeyin terörün ne kadar, ve bahanelerin ne kadar farklı olabiliyor. Yani öldürülmemesi gereken bir adam sırf tetiş için, savaş için öldürüldü. Ve bunu Avusturya büyük bir gururla savaş sebebi saydı.
O saymayabilirdi.
Saymayabilirdi.
Diplomatik bir sürü yol var.
Nitekim İngiltere dedi ki aman aman dedi. Bir savaş çıkarma Balkanlarda. Çünkü dedi bunun sonu fena olur. Rusya var. Sen dedi Belgrad'ı işgal et. Sırbistan senden özür diler. Mesele biter.
Geri çekilirsin olur.
Hayır dedi şey. Bu onur meselesi yaptı Avusturya ve Sırbistan üzerine yürüdü. Sırbistan Avusturya'ya direnebilecek bir ülke değildi. Rusya'ya güveniyordu. Nitekim Rusya Sırbistan'a yardım etti. Sırbistan'ın bu küstahlığı Sırbistan'ın 1 milyon evladına sebebiyet verdi. 1 milyon kişi öldü. Sırbistan küçücük bir memleket. Nüfusun 4'te 5'te veya 5'te 1'i öldü o savaşta. Sivil halktan da böyle. Ama işte gururu yere atmadılar. Savaş sonunda da muazzam bir toprağa kavuştular. Biz buna Yugoslavya diyoruz. Hiç hakları olmayan yerleri elde ettiler. Makedonya, Kosova, Sancak, Romanya'dan aldı, Macaristan'dan aldı, Hırvatistan, Slovenya, hepsini Avusturya'dan aldı, Bulgaristan hepsinden aldı. Koca bir imparatorluk kurdu. Yugoslavya, Güney Slavları İmparatorluğu. O da dağıldı Suni olduğu için. Şimdi savaş bu sebeple başladı ama esas sebep bu değildi. Esas sebep Almanya'ydı. Almanya yeni kurulmuş 1870'te. Fransızları yenmiş fakat bir sömürge elde edememiş. Bu sömürge elde etmek için çarpışıyor. Kendini gösteriyor. Ben sizin haddinizi bildireyim de. Hadi bakalım bana sömürge veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Halbuki İngiltere Almanya'nın bu halini keşfettiği için ona Afrika'da sömürge verdi. Efendim çok enteresandır. Bu büyük devletler otururlardı. Birbirleriyle anlaşmak için sana...
Yani öğle yemeği Kenya'yı sonrası kahve içerken gibi. Yapılan sohbetler
Kenya'yı
gibi mi?
Biz ben alıyorum. Hadi Tanzanya'yı da Almanya'ya verelim. Şimdi yeni kuruldu. Ona vermesek olmaz. Belçika yeni kuruldu. Ona ne verelim? O zaman ona da Kongo'yu verelim. İtalya'ya nereye verelim? Ya dur şimdi bir de İtalya çıkartmayın. Böyle anlaşmalar var. Afrika'nın paylaşılmasında.
Bu kadar
basit.
Basit.
Bu kadar basit. Çünkü Almanya'ya bir şey vermeniz
yani
lazım.
Yani şey gibi. Hani sanki kendi mirasınızı da asıyorsunuz. Ki sizin sanki.
Öyle görüyor zaten.
Kendi mirasını dağıtıyor. Hani kuzenim de darılmasın. Amcamın oğlu da var. Halamın oğlu da onun kadar yakın. Hani bu kadar...
Şimdi özgüvendiği bir şey var. İtimadı nefs. Almanya, İngiltere ve Fransa son asırlarda hep böyle görüyorlardı. Dünyaya insanlığı onlar getirecek, iyiliği onlar getirecek. Dolayısıyla onlar hep en üstündür, kibirlidirler. Diğerleri onlara hizmet etmek için yaratılmıştır. Dolayısıyla bütün dünya onlarındır. Dünyaya hakim olmak bir lütuftur. Yani İngiltere bir yeri işgal ettiği zaman lütfen işgal ediyordu. Size iyilik yapmak için işgal ettim gibi bir havaya üstte de para alıyordu yani işgalin neticesinde. Böyle bir hava vardı. Bu harp Almanya ile İngiltere'nin harbiydi ve Fransa'nın harbiydi. Rusya lüzumsuz yere bu harbe girdi. Rusya'nın felaketi oldu. Ama biz Rusya'dan daha da ahmakça davrandık. Bizim bu savaşta hiç yerimiz yoktu. Çünkü bu savaş tamamen Almanya, İngiltere, Fransa arasında bir savaştı. Sömürgecilik derdiydi. Bizim orada ne işimiz vardı? Biz bir sömürgeci imparatorluk değildi ki sömürge elde edelim. Biz kaybettiğimiz toprakları elde edemezdik. Elimizde tutamadık ki tekrar geri alalım. Yani elimizde tutmak için orduya, halka, mühimmata ihtiyacınız var. Biz Türklerin ekseriyette yaşadığı Makedonya'yı, Bulgaristan'ı, Yanya'yı, Teselya'yı elimizde tutamamışken, Balkan Harbi'nde 4 Balkan devletine ağır mağlubiyete uğramışken biz bu savaşı kazanamazdık. Kaldı ki memlekette politika yüzünden halk birbirine bölünmüş. Maliye iflas etmiş. Ordumuzun gücü çok düşük. Buna rağmen bizim bu savaşta yer almamız bir cinayetti. Bizi savaşa soksalar bizim kaçmamız lazımdı. Deselerdi ki sizden toprak istiyoruz, o toprağı verip savaşa girmememiz lazımdı. Hal böyleyken biz bu savaşa girdik. Bu büyük bir cinayetti. Ve bunun bedelini bize çok ağır ödettiler.
Aslında girmemizi istemiyorlardı. Zaman zaman konuşuyoruz.
Hayır, bazıları söylüyor ama işte İngiltere ve Fransa bizim harbe girme. Hayır, İngiltere ve Fransa evet akıllıca bir politika takip etmedi. İddiaçıları Almanya'nın kucağına attı. Bu doğrudur. Ama bizim savaşa girdiğimizi istemeleri düşünülemez. Çünkü savaş bizim yüzümüzden uzadı. Bizim yüzümüzden İngiliz ve Fransız kayıpları arttı. Fransa bunun için bizim tepemize bindi. Dedi ki size ben ağır fatura ödeteceğim. Bizim derdimiz Almanya ileydi. Sizin ne işiniz vardı? Dedi. şey ödemesini, yemek yiyip de parayı ödeyemeyen adamların bulaşık yıkaması gibi bize daha ağır bir fatura kestiler. Bulaşık yıkamak gene onun yanında hafif kaldı. Şimdi bu hadise, tabloyu böyle çizdikten sonra şuna bakmak lazım. Türkiye niçin Osmanlı Devleti için bu harbe girdi? Kaybettiği toprakları almak. Bu bir hayal mahsulüydü. Bu İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın gücünü anlamamak demekti. Fakat ortada güçlü bir Almanya vardı. Baştakiler, iddiaçılar Alman hayranıydı. Hele Enver Paşa tam bir germanofildi. Almanya'da kalmış, Alman nizamına, Alman muvaffakiyetine, başarısına hayran olmuş. Ve Almanların 20. yüzyılı inşa edecek bir millet olduğuna inanmıştı.
Şimdi aslında bu bakış açısında bir yanlışlık yok.
Yok. Yanlışlık
yani bu
yok.
Bu saptamalar yanlış şeyler değil gerçekten. O zamana kadar Almanya'nın başarısı, disiplini, o disiplinle geldiği nokta ortada.
Ortada.
Hata bunun birebir bize uygulanabilir bir şey olduğunu ya da bizim tarafımızdan alınıp uygulanabileceğine inanmakta.
Sultan Hamit demiş ki yavrucuğum demiş, Almanya 70 milyon makina demektir. İngiltere ise 45 tane müstakil devlet demektir. İngiltere dünyanın birinci donanmasına sahip. O zaman tayyare yok. Donanma harbin neticesini belirleyecek en güçlü amildir. Evet, Alman'ın tankı vardı ama İngiliz'in donanması vardı. Bu donanma sayesinde İngiltere Almanya'yı yendi. Bir Çanakkale Harbi'nde Enver Paşa'nın bir Sultan Hamit'le görüşmesi var Beylerbeyi Sarayı'nda. Diyor ki padişah, ben diyor hep bu devletlerin birbirleriyle kapışmasını, bu kapışmaya seyirci kalmayı, onların birbirini mahvetmesini bekledim. Onlar birbirlerini mahvedeceklerdi. Çünkü biz böyle de bir şey olacaktı. Biz de arada savaşa girmeyerek, evet durumumuz kötü ama nispi olarak onlardan daha iyi durumda olacaktık. Aradan diri bir şekilde kurtulmayı umuyordum. Siz büyük bir cinayet işlediniz evladım. Harbe girmeden önce bu sualleri bana soracaktın.
Peki neden padişaha danışılmadan?
Tahttan indirildi. Sultan Hamit tamam. Tahttan indirildi.
Ama bir başka
Sultan Reşat'ın
otorite
hiçbir,
var.
Sultan Reşat'ın hiçbir rolü yoktu. Sultan Reşat iddiaçılığın elinde bir kuklaydı.
Sırf evet desin diye mi böyle bir taht değişikliği?
Onun haberi yoktu. Hayır. Sultan Hamit bir kere zaten defteri dürülmüş bir padişahtı. O başta bulunduğu müddetçe iddiaçıların iktidara hakim olmaları mümkün değildi. Muktedir bir padişahtı. Sultan Reşat ise zaten mülayim bir padişahtı. Onu da zaten tehdit ederek sindirdiler. Harbe giriş kararını Enver Paşa verdi. Enver Paşa'dan başka bu kararı bilen iki kişi olduğu söyleniyor. Sadrazam Said Halim Paşa'nın haberi yoktu. Padişahın ise haberi olduğu söylenmiyor. Hatta padişahın bir şiiri vardır, Çanakkale şiiri. Düşman savlet etmişti Çanakkale'ye Bahruber'den diye başlar. Güzel bir şiirdir Sultan Reşat'ın. Onu halk tahmis etmiş. Yani şiirin üzerine iki mısra daha yazmış. Şöyle başlıyor. Haberim yoktu benim hiçbir şeyden. Oturmuş Mesnevi okuyordum ezberden. Birden haber geldi bizim Enver'den. Düşman savlet etmiş Çanakkale'ye Bahruber'den. Padişahın bu işten ne kadar habersiz olduğunu gösteren bir mizah
şiiridir.
Halkın
da bundan haberdar olduğunu
tabii
gösteriyor.
Tabii canım, halkın haberdardı, bundan haberdardı. Böyle bir pozisyon var. Kimsenin harbe girdiğinden haberi yok. Biliyorsunuz çok meşhurdur hadise. İki Alman denizaltısı İngilizlerden kaçıyor ve Osmanlılara sığınıyor. Göben ve Breslau. Evet. Şimdi Osmanlı Devleti ne yapacak? İade etse Almanya'yı küstürecek. İade etmese İngiltere'yi küstürecek. Ortalama bir şey yaptı. Biz bunları satın aldık dedi. Almanya'ya sipariş satın aldık dedi. Barışçı şey. Adını da değiştirdi. Birini Yavuz yaptı. Birini Midilli yaptı. Tamam, mesele böyle çözülecekken bu gemiler başındaki Alman amirali Şuson'un kumandasında Enver Paşa'nın emriyle Karadeniz'e açıldılar ve Rus limanlarını bombaladılar. Bu Rusya harp ilanıydı. Rusya harp ilanı İngiltere ve Fransa'ya harp ilanı demekti. Çünkü aralarında anlaşma yapmışlardı. İtilaf diyoruz. Bu büyük bir cinayet oldu. Enver Paşa vatansever fakat çok hayalperest bir insandı. Kaybettiği Osmanlı topraklarını tekrar kurtaracağını, İslam Birliği kuracağını, arkasından Turan Birliği kuracağını ve bir dünya imparatorluğunun başına geçeceğini umuyordu. Enverland.
Adını da koy.
Halbuki bu savaş kazanılsaydı düşünmüyordu ki Türkiye, Osmanlı Devleti, Almanya'nın bir sömürgesi olacaktır. Enverland adıyla. Başta padişah, diktatör Enver Paşa ama memleket bir Alman sömürgesi. Çünkü her şey Almanya'ya muhtaçtı. Savaşa girmek için Almanya'dan 25 milyon lira aldılar. Bunun bir kısmını da kendi aralarında rüşvet demeyelim de bir bonus olarak paylaştılar. İttihat ve Terakki Ricali. Bu savaş sebebiyle çok kişi zengin oldu. Vagon ticareti derler ona. Çünkü millet açlıktan kırılırken kıtlıktan, savaşta kıtlık olur malum. Vatan evlatları cephede teçhizatsız dövüşürken, paltosuz dövüşürken,
yemeksiz.
Evet, bazıları iaşe müteahhitliği yoluyla çok zengin oldular. Hatta bunlardan birinin yaptığı yaptırdığı eve halk Bulgur Palas adını vermiştir. Bulgur karaborsacılığıyla zengin olmuş adam. Bulgur
zaten
Palas.
Karaborsacılıktan gelen paranın da ne kadar...
Sonra zaten onların hiçbirini ait etmedi. Hmm. O intihar etti. Neyse oralar ayrı bir mesele. Şimdi böyle bir pozisyondaydık biz. Dolayısıyla harbin bizim için pek de müspet bir tarafı yoktu. Ancak harbin içinde birkaç tane parlak sahne vardır. O birkaç parlak sahneden bir tanesi Çanakkale Deniz Zaferleri'dir. Bir tanesi Irak Zaferi'dir. Bir tanesi de Bakü. Harbin en sonunda olan Bakü şeysidir, fethidir. Bakü'nün fethidir. Bunların üçü de bizim işimize yaramamış. Hatta bizim aleyhimize olmuştur. Irak'ta kazandığımız zafer daha sonra Irak'ı kaybetmemize sebep oldu. Çünkü İngilizler askerlerini oraya sevk ettiler, kaybedildi. Bakü'deki zaferi zaten biliyorsunuz Ankara hükümeti askerlerini çekerek ve Azerbaycan'ı Gürcistan'ı Ruslara vererek tamamladı. Ama Çanakkale zaferi parlak bir zafer olarak tarihe geçti. Ama acaba parlak bir zafer miydi? Sultanahmet diyor ki Enver Paşa'ya yavrum İngiltere nerede? Ta Manş Denizi'nin ilerisinde. Buradan gemileriyle kalkıyor. Atlas Okyanusu'nu geçiyor. Cebelitarık'tan geçiyor. Akdeniz'i kat ediyor ve Çanakkale önlerine giriyor. Siz bu devletle nasıl baş edeceksiniz diyor. Evet Çanakkale'de müttefik ordularının denizaltıları durduruldu. Biz buna Çanakkale zaferi diyoruz. Ama çok ağır bir pahaya. Müdafaa harbi kolaydır. Çünkü mekan sizin elinizdedir. İaşeniz mümkündür. Karşı taraf saldırdığı için kolaydır. Buna rağmen 250 bin kayıp vermeniz çok büyük bir dehşettir.
Karşı tarafın kaybı?
Karşı tarafın kaybı da fazla ama onlar zaten taarruz ediyorlar. Biz müdafaadayız. Müdafaa edenin bu kadar kayıp vermemesi lazım.
Bu kadar çok kayıp vermeseydi İngiltere, savaş nasıl değişirdi?
İngiltere buradan
çekilir miydi?
Şimdi şöyle. İngiltere zaten bu deniz harbinden sonra çekildi. Kara taarruzuna geçti. Kara taarruzunda da muvaffak olamayınca çekildi. Şimdi bunun çok enteresan neticeleri oldu. Biz şimdi Çanakkale'yi bir zafer olarak kutluyoruz ama aslında bunu zafer olarak kutlanmasının tek sebebi vardır. İddiaçıları takdis etmek. Çanakkale bir zafer değildir aslında. Bir hezimettir. Çünkü büyük savaşların içindeki lokal muharebelerin hiçbir rolü yoktur. Savaşın neticesi mühimdir. Siz diyelim ki 90 dakikalık bir maç var. Bu maçın ilk 30 dakikasında siz 3 tane gol attınız. Sonunda onlar 4 gol attılar.
Kim kazandı?
Kim kazandı? Efendim ama biz de ilk 30 dakikada...
Jeneriklik goller çıkıyor belki
tamam
ama...
Tamam ama o işte onun gibi bir şey bu. Jeneriklik gol gibidir bu Çanakkale Zaferi. Bakın Çanakkale Zaferi'nin neticesinde neler oldu. 250 bin vatan evladını biz burada kaybettik. Bunların bir kısmı şehit, bir kısmı kayıp, bir kısmı yaralı, bir kısmı sakat,
bir de profilini, bir kısmı esir. Bir profilini de verelim mi o 250 bin?
Bu kaybedilenlerin büyük ekseriyeti ihtiyat zabitleridir, yedek subaylardır. Çünkü normal askerler uzak cephelerde olduğu için yakın cepheye ihtiyat zabitleri sevk edilmiştir. İhtiyat zabiti yedek subay demektir. Kimdir yedek subaylar? O anda İstanbul'da okuyan bütün fakülte talebeleri, tıbbiye, hukuk, mülkiye, bunun dışında lise talebeleri, liseyi bitirenler, bunların hepsi yedek subay olarak Çanakkale'ye sürüldü. Bunlara az bir talim yapıldı Sahra-i Cedid'de, cepheye sürüldü. Bunların çoğu 20 yaşını bile doldurmamış delikanlılardı. Ama hepsi tahsilliydi. Sultanahmet'in yıllarca yetiştirdiği o tahsilli gençler Çanakkale'de yok edildi. Bu büyük bir cinayettir. Keşke Çanakkale geçilseydi de bu vatan evlatları orada ölmeseydi.
Ne olurdu Çanakkale geçilseydi?
Geçilseydi ne olurdu? Çanakkale geçildi, geçilmedi. Çanakkale'den geçmek isteyenlerin iki tane maksadı vardı. Birincisi baş şehri ele geçirerek Osmanlı Devleti'ni teslime mecbur etmek. İki,
savaştan
oradan devam edip
sağlam.
Rusya'ya yardım ederek Rusya'nın elini güçlendirmek ve Almanya'yı Rus-Alman cephesinde mağlup etmek. Şimdi bu olmayınca savaş uzadı 3 sene daha. Halbuki biz o zaman teslim olmuş olsaydık çok daha az kayıpla bu savaştan çekilmiş olacaktık. Nitekim Mustafa Kemal Paşa'nın da en büyük emeli savaş boyunca münferit bir sulh yaparak savaştan çekilmekti. Bu benim anlattıklarım Mustafa Kemal Paşa'nın idealleriyle örtüşmektedir. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşı'nda İngilizlerin tarafına geçerek bir mütareke vesilesiyle münferit sulhu görüşmüş. Ve bundan dolayı Enver Paşa tarafından geriye alınmıştır. Yani ikaz edilmiştir. İhtar almıştır. Allah'tan ki savaş olduğu için muhakemeden kurtulmuştur.
Yani, bu savaş suçu aslında.
Savaş suçu olduğu için evet. Ama o bu savaşın bir felaket olacağını biliyordu. Yenileceğimizi de biliyordu. Mustafa Kemal Paşa İngiliz taraftarıydı. İngilizlerin çok güçlü olduğunu anlamıştı. Almanların arkasına düşmenin ahmaklık olduğunu biliyordu. Zeki bir diplomattı.
Zaten İttihat ve Terakki'deki yol ayrımının da sebebi bu.
Sebebi budur. Atatürk. Enver Paşa'yı hiç sevmiyordu. Enver Paşa olan nefreti bir şahsi kin ve garezdir. Enver Paşa'nın çok başarılı olup yükselmesi, kendisini başarılı olduğu halde yükselememesi Mustafa Kemal Paşa'yı bir kıskançlığa sevk etmiştir. O bir sultanla evlenip diktatör olmuştur. Daha sonra aynı yolu Mustafa Kemal Paşa da denemiş, muvaffak olamamış, başka bir yola girmiş. Ama bu müferris sur İngilizlerle Mustafa Kemal Paşa'nın emeliydi ve hep bunu devam ettirdi zaten. Daha sonra 1917'de de yine aynı şekilde bir teşebbüsü vardır. Bu teşebbüste onun arkadaşı olan Yakup Çemir, Enver Paşa'nın muhtemede olduğu halde asılmış. Fakat Mustafa Kemal Paşa o zaman cephede olduğu için kurtarmıştır. Yoksa o da o zaman idam edilebilirdi. Yani. Mustafa Kemal Paşa'nın iki tane böyle müferris sulhü var. Neyse bir de sonunda Vahidettin Efendi'ye yaptığı teklif var ama artık savaş bitmişti. Şimdi Çanakkale'de bir kere zaten böyle bir durum var. Erken bitecekti savaş. Bizim zayiatımız az olacaktı. Ve bize dikte ettirilen menfi şartlar da az olacaktı. Bu birinci sebep. Bize faydası bu olacaktı. İkincisi, gemiler geçtiği için Rusya'ya yardım edeceklerdi. Rusya'da ihtilal olmayacaktı. Komünizm kurulmayacaktı. 50 milyon insan öldü. Bunun 15 milyonu Türk ve Müslümandı. Ve Rusya galip gelecekti bir an evvel. Savaş erken biteceği için gene Müslüman Türklerin faydasına olacaktı.
Kader yani, ne enteresan.
Kader hükmünü icra edince böyle oluyor. Evet. Peki netice 3 sene sonra zaten ellerini kollarını sallayarak bu müttefik gemileri Çanakkale'yi geçtiler. İstanbul Boğazı'na gelip demirlediler. O zaman Çanakkale'yi geçmemenin, Çanakkale'yi geçilmezin de pek bir doğru şeysi yok. Çanakkale geçilir. Ha erken geçilir, ha geç geçilir ama geçilir. Geçmişlerdir. Biz oradaki vatan müdafasında canını siper eden kahramanları rahmetle anıyoruz. Ve onlara hepsinden belki daha çok üzülüyoruz. Çünkü onlar bizim cemiyeti, istikbalimizi çökertmiştir onların ölümü. Ama şurası da bir gerçektir ki Çanakkale bu açıdan bakılması gereken bir savaştır. Bizim için çok da bir zafer neticesi doğurmamıştır. Çanakkale'nin dediğim gibi bu kadar parlatılması iddiaçıları takdis etmek içindir. Canım biz de Çanakkale'de destanlar yazdık dedirtmek içindir. Çünkü bu iddiaçılar Ankara hükümetine sızdılar. Ankara hareketi olduğu zaman kendilerini Ankara'ya kabul ettirmek için hep Çanakkale'yi kullandılar. Tarihi gerçekler biraz farklı.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.